Ayrım 9, Halk Çocuğu, Hakan Aygün, sayfa 122. AKP-CHP koalisyon pazarlığında kimin elinde ne koz vardı? CHP Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye hangi teklifle geleceğini beklerken, Davutoğlu da Erdoğan'la ve kurmayları ile görüşerek ilk teklifini götürecek diye bekliyorduk. Muhtemelen yine birer heyet oluşturulacak ve bakanlık pazarlığı yapılacaktı. Sonucunda Davutoğlu CHP'li oluyor veya olmuyor der. Olmuyor derse de MHP'nin kapısını çalar, ya koalisyonda anlaşırlardı ya da erken seçimin tarihi belirlenerek olası erken seçimde. Şimdi tüm bu görüşmelerde kimin eli ne kadar kuvvetli, kim hangi kozlarla son haftaya giriyordu? Gelin bir analiz edelim. Seçimlerin birinci partisi AKP çok avantajlı. Öncelikle MHP, AKP'siz koalisyon imkanını ortadan kaldırdığı için. Sonrasında görevlendirmeleri yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için. Ve artık en önemlisi, tüm olasılıklar tıkanırsa AKP'siz bir koalisyon imkanı olmadığı için AKP azınlık hükümetiyle erken seçime gitmesi yan cebinde hazır olduğu için. Çünkü MHP, HDP ile aynı yönde oy kullanmış olurum diyerek AKP yerine CHP azınlık hükümetine destek vermezdi. MHP'nin AKP azınlık hükümetinin güven oylamasında oy vermek için meclise girmemesi bile AKP azınlık hükümetinin kurulmasına yetiyordu. Güvensizlik oyu almadığı için hükümet kurulmuş oluyordu. Hükümeti kurmak için 276'ya gerek yoktu. Ama hükümeti düşürmek için 276'ya gerek vardı. CHP azınlık hükümeti içinse MHP'nin oylamaya katılmaması yetmiyor. O durumda AKP-HDP oyları AKP'yi geçemediği için AKP'lilerin reddetmesiyle CHP azınlık hükümeti olmuyordu. MHP'nin HDP'lilerle birlikte CHP azınlık hükümeti için parmak kaldırması gerekiyordu. AKP çok ama çok avantajlıydı. CHP'nin ise AKP ile koalisyon yapmadıkça iktidar şansı bulunmuyordu. Ya da MHP'nin çizgisini değiştirmesi lazımdı ki CHP içinde AKP'nin olmadığı bir hükümet kurabilsin. Açıkçası olası bir erken seçimde de CHP için manzara çok değişmeyecekti. Belki oyunu artırır ama yine 40 katır mı 40 satır mı tercihiyle karşı karşıya kalırdı. Çünkü erken seçimde CHP'nin %45-50 oy alması lazımdı ki tek başına iktidara gelebilsin, mevcuttaki mecburiyetlerden kurtulsun. CHP ya bugünkü koşullarda koalisyon ortağı olacak ya da bitmek bilmeyen muhalefet yaşantısı sürecekti. CHP için iktidar olamazsa en iyi olasılıkta uzun sürecek bir AKP-MHP iktidarının kurulması ve CHP'nin bu partilerin iktidarda yıpranmasıyla muhalefette güç kazanmasıydı. Bilemeyiz ama CHP için koalisyonda yer alamazsa ikinci en iyi şık AKP-MHP iktidarında ana muhalefet olmasıydı. Maksimum bir 4 yıl daha beklemek demekti ama koalisyon olamazsa en iyi ikinci şık buydu. Dönelim MHP'ye. MHP'nin iki kırmızı çizgisi Erdoğan'ın anayasa sınırları içine çekilmesi ve açılımın olmamasıydı. Bu iki kırmızı çizgide de olabilirlik açısından sorun yoktu. Ama gel gör ki ne kadar işlerdi. Erdoğan'ın anayasa sınırına çekilmesi gayet güzel işlerdi. Daha doğrusu Erdoğan koalisyonlarda anayasa çizgiye çekilmeye ve her şeye macunuz olmamaya mecbur kalırdı da açılım işi biraz sakattı. AKP açılımdan iyice vazgeçer, devlet şiddetini artırarak PKK ve HDP'nin üzerine gider ve MHP'yi de çok memnun ederdi de Türkiye'yi bu şekilde yönetebilir miydi? Orası çok tartışmalıydı. Çünkü iş PKK'yı ya da Kürtleri cezalandırmakla ve PKK'nın da terörü azdırmasını göze almakla sınırlı değil, uluslararası dengeler de önemli. Türkiye bir anda AB ve ABD'yi karşısında bulabilir. Onlara ne benim iç işlerimden de diyebilirsiniz. Ama gelin görün ki kazın ayağı öyle değil. Türkiye'ye öyle bir ambargo uygularlar ki AKP'nin başı gözü şaşabilir. Yabancı sermaye tavır bile alır. Türkiye'den kaçış başlar. Yaklaşan ekonomik krizde fena tökezleriz. Zaten PKK'nın da hedefi bu. Türkiye'ye olabildiğince ekonomik zarar vererek masayı oturtmak. MHP açılım meselelerinde geri adım atmazsa AKP'nin MHP ile de koalisyon işi çok zordu. Ama bu MHP'nin umrunda mı? Değil. MHP'nin umrunda olan Kürt milliyetçiliğinin sesinin kısılması. PKK terörü sürerken de MHP'den yumuşama beklenemez. Keza HDP'den de AKP-MHP hükümetine hoşgörü beklenemez. Sonuçta durum şuydu. Mecliste 4 parti vardı. Bunların 4'ü de AKP-CHP koalisyonu olabilir diyordu. Ama iş AKP-MHP koalisyonuna gelince en az bir parti kesin karşı çıkıyordu. O da HDP. Keza diğer olanaksız seçeneklerde de hep sert duran, ortalığı bulandıracak bir parti vardı. Tabii bir de erken seçim olasılığı vardı ki, anlamı doların patlaması, ekonomideki çöküşün sürmesi ve belirsizlikle birlikte PKK terörünün daha aylarca sürmesiydi. Kıssadan hisse. Toplumsal uzlaşma ve sosyal kırılmaların azalması için, vatanseverlik için tüm yollar bu kez Roma'ya değil CHP Genel Merkezi'ne çıkıyordu. Türkiye'nin asıl mağduru CHP ve artık CHP'siz bir hükümetle işimiz çok zor. 7 Haziran'da AKP'ye bir ayar verilmişti de azıcık ayar verilmişti. Asıl rot balans ayarı iyi yapılamamıştı. Sadece HDP barajı geçsin de AKP tek başına iktidardan düşsüne kilitlenen bir genel seçim yaşamıştık. 7 Haziran seçiminin karakteri bu olmuştu. Oldu da ne oldu? MHP'ye oy verildi. AKP'siz bir koalisyon seçeneğine şans tanımadı. Bahçeli Türkiye'yi ya AKP'li bir koalisyon ya da erken seçime kilitledi. HDP'ye oy verildi. AKP'nin IŞİD'i Türkiye'ye taşıması gibi HDP de Suriye'deki PYD-IŞİD çatışmasını Türkiye'ye taşıdı. Daha doğrusu PYD'nin hamisi PKK taşıdı. HDP de çanak tutuyor. PKK terör saldırılarına başladı. Oysa HDP barajı aşarsa siyaset kazanır, aşamazsa PKK hareketlenir sananlar vardı. Hiç de sandıkları gibi çıkmadı, en azından bu açıdan oylar boşa gitti. Erdoğan'ın AKP'sini anlatmaya zaten gerek yok. 13 yıldır anlata anlata dilimizde tüy bitti. İşte ortaya çıkan tablo, MHP HDP'yi istemedi, HDP MHP'yi istemedi, AKP HDP'yi istemedi, HDP AKP'yi istemedi. MHP CHP'ye AKP'ye yaptığı gibi düşmanlık yapmıyor. AKP CHP'yi MHP ve HDP'ye göre daha ehvenişer buluyor. Keza HDP de diğer iki partiye göre CHP'ye daha sıcak. Kısacası tüm partilerin nispeten sıcak oldukları tek parti CHP. Tüm partilerin tek dışlamadığı parti CHP. CHP'nin dışındaki her partinin dışladığı bir parti var. CHP'nin dışındaki her partiyi dışlayan bir parti var. Kısacası CHP tüm partilerin ortak paydasıydı. İyi de bu sandığa niye yansımadı? Bakıyoruz IŞİD-PYD savaşı Türkiye topraklarına sıçradı. Bakıyoruz IŞİD gibi PKK da Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına başladı. Ve bakıyoruz kimi PKK terörüne, kimi IŞİD terörüne, kimi devlet şiddetine sıcak bakıyor. Şiddeti iyi kötü diye ayırmayan tek parti CHP. Kısacası CHP, Türkiye'nin merkezindeki tek parti ve CHP sadece %25. Peki Allah aşkına bu ülkede hem PKK'sına hem IŞİD'ine yani hem Kürt ulusalcısı teröre hem İslamcı teröre sıcak bakmayanlar sadece %25 mi? Bu ülkenin merkez seçmeni sadece %25 mi? O zaman Türkiye bitmiş demektir arkadaşlar. Geniş tabanlı bir koalisyon kurulsun isteniyor. Olabildiğince geniş bir mutabakat için AKP'li ya da AKP'siz tüm alternatiflerde toplumsal konsensüs sağlayacak tüm formüllerin içinde de CHP yok mu? Ve birileri illa da erken seçim derken önce Türkiye diyen, bu yüzden belirsizlik ortamında her türlü fedakarlığı yaparak Türkiye'yi hükümetsiz bırakmak istemeyen, bu yüzden de parlamentodaki 3 partiyle de kavgayı bıçak kesmiş gibi bırakan CHP değil miydi? Ey Türkiye, farkında mısınız? Bu cumhuriyeti kuranların kurduğu ve ana görevi Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak olan CHP'den daha sağduyulusu var mı? Ey CHP yerine HDP'ye oy veren seçmen! Allah aşkına bu CHP'ye, AKP'ye, MHP'ye kızdığınız gibi kızabiliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Yarınız kafasını Kürt ulusalcılığına sapladığınız için kızıyorsunuz da diğer yarınız kızmıyor. Hatta bir bölümünüz 7 Haziran'da elimizin ayarı fazla kaçmış, CHP'ye kötülük yapmışız demeye bile başladınız. Ya AKP seçmeni? Yarınız dinciliğe, İslamcılığa ve hatta IŞİD'e bayılıyorsunuz da, Hizbullah'a bayılıyorsunuz da, mezhepçiliğe, dinciliğe bayılıyorsunuz da, diğer yarınız hala merkez seçmen. Ortaya çıkan manzarada IŞİD'ine de, PKK'sına da her türlü ayrımcılığa ve kutuplaştırmaya karşı olan tek parti olan CHP'ye sempati duymuyor musunuz? Duyuyorsunuz da çıkar icabı bağlandığınızdan eliniz yine AKP'den CHP'ye kaymadı. Ve hala uyanamadınız. Merkez artık burası. Ey AKP'ye oy verenlerin yarısı. Keza MHP'ye oy verenler. Belki yarısı ultra milliyetçi ama diğer yarısı hala daha çok merkeze yakın. Kimi AKP'ye kızgınlığından, kimi kızdığı AKP ile mücadelede yetersiz bulduğundan, ötürü CHP'ye kızdığından MHP'ye oy verdi. Sandı ki MHP AKP'ye karşı daha iyi mücadele eder. Ama gördü ki seçimden sonra AKP'siz her türlü koalisyon olasılığını ortadan kaldıran AKP'ye karşı mücadelede CHP'den daha çok güvendiği MHP oldu. MHP, CHP'yi bile benden uzak dur diyerek AKP'ye itti. Şimdi MHP seçmeninin yarısını oluşturan CHP'ye çok güvenmeyen, merkez MHP seçmeni de CHP'ye diyecek laf bulamıyor, haksızlık ettiğini düşünüyor. Allah aşkına, CHP yıllardır üzerinde konuşulan, eleştirilen yönlerini düzeltmedi mi? Allah aşkına CHP seçim kampanyasında taklit edilen ve gündemi belirleyen parti değil miydi? Allah aşkına ekonomik faaliyetleri, hazırladığı program ve ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı yok etmeye yönelik birleştirici söylemiyle en doğru ve tek merkez partisi CHP değil miydi? Ne yaptınız siz? Ödüllendirdiniz mi? Hayır, ödüllendirmediniz, yerinde saydırdınız. CHP gitti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin adayını destekledi. Ama MHP seçmeninin yarısının oylarıyla Erdoğan seçildi. Yetmedi, MHP meclis başkanlığında bile CHP'nin adayı yerine AKP'nin adayını seçtirdi. Hep CHP'den al, git başkasına ver. Ya AKP'liler? Yıllarca CHP düşmanlığıyla beslendiler. Gelinen noktada yine gide gide CHP'nin kapısını çalabildiler. En güvenilir, en ilkeli kapı orası çünkü. Hep verir, hep verir. HDP'ye de verdi, MHP'ye de verdi. CHP seçmeni ikisine de farklı seçimlerde baraj aşırttı. Şimdi de AKP'ye kıyak çeksin bakalım. Hep versin, hep pozitif yaklaşsın. Yıllarca özellikle de geçmişteki CHP üzerinden mağdurum ağlamaları yapan, hala da mağduruz edebiyatını sürdüren AKP'sinden HDP'sine herkes bilmeli ki bu ülkenin tek mağduru CHP'dir. Her siyasi eğilim kendi aşırısına sert çıkmazsa bu ülke biter. İyi bir demokrasinin işlemesinin tek yolu vardır. Herkesin kendi tarafındaki aşırı olana gardını kendisinin alması. Mesela antikapitalist Müslümanlardan İhsan Eli Açık'ın çok sevdiğim bir analizi vardır. AKP'ye atıfla bu İslam kültürüyle yetişen genç 3 gömlekten sonra IŞİD'cidir demişti. Hakikaten öyle. Önce ılımlı Müslüman olursun, bir gömlek değiştirir, Filistin'deki ve dünyanın dört bir yanındaki haklı başkaldırılara bakıp mücahitliğe sempati duyarsın. Ağır ağır cihat fikrine alışırsın. İbadet de cihattır ama bir gömlek daha da değiştirirsen eli silahlı bir cihatçı olursun, IŞİD'ci olursun. Düşüncen bile şiddet içerir. Böyleleri çoğunlukla AKP'ye oy verenler gibi ılımlı İslamcıların arasından çıkar. Yani IŞİD zihniyeti çoklukla AKP'lilerin arasından çıkar. Bu yüzden de AKP kendi aşırısı IŞİD'ci zihniyete tepki göstermekte zorlanır. Hatta gönül bağı bile kurar. Oysa dinci AKP'nin yapması gereken şiddet yanlısı dinci kardeşine yani kendisinin aşırısına tepki göstermesidir. Aynı örneği sol için de vermek mümkün. Silaha bulaşan aşırı sol da var. Demokratik sol oluşumlarda silaha bulaşan aşırı sol oluşumların iplerini koparmayıp empati yapabiliyor. Oysa merkez solun da kendi aşırısı sola sert çıkması gerekiyor. Yoksa demokrasi olmaz. Aynı durum HDP için de geçerli. Tamam, HDP terörist bir parti falan değil ama kendi aşırısı PKK'ya sert çıkmayı bilmiyor. Oysa demokrasinin yürümesi için HDP'nin de Türk ordusuna, polisine değil, iktidar partisine değil, kendi aşırısına sert çıkması gerekiyor. Ama bunu ne AKP IŞİD'e ya da cihatçı İslamcı gruplara daha en baştan sert çıkarak yapabiliyor, ne de HDP PKK'ya sert çıkarak yapabiliyor. Ne de aşırı milliyetçi gruplar Alperen tarzı kafayı yemiş, sürekli içinden katil üreten milliyetçi gruplara karşı yapabiliyor. Bunu beceremediğimiz ve hep altını çizdiğimiz gibi herkesin empati yaptığı kendi cici teröristi olunca işin içinden çıkamıyoruz. Allah aşkına bu hastalığı bırakın sadece siyasetçileri, bu ülkenin aydınlarında, entelektüellerinde, liberallerinde bile var. Herkese başkasının teröristi kötü, kendi sol sağ siyasi çizgisine yakın terörist ise cici geliyor. En azından onları anlamalıyız makamından empati yapılıyor. Ve herkesin kendi aşırısına sert çıkmayıp empati yapması yüzünden Türkiye uçuruma sürükleniyor. Batılı demokrasilerde ise en azından kendi iç politikalarında bu hastalığı görmüyoruz. Onlar sadece kendi ülke çıkarlarına hangisi uygunsa değişik terör örgütlerini hoş görebiliyor. Ama kullanıp atınca ya da politika değişikliği olduğunda bir gecede hepsini defterden siliyor. El-Kaide'de de öyle oldu, IŞİD'de de öyle oldu, PKK'da da öyle oldu ya da olacak. Çünkü ne yaptıklarını bilerek yapıyorlar. Duygusal değil, ülke çıkarları için yapıyorlar. Ama dış politikalarına ya da başka ülkelere bulaştırdıkları bu hastalıkları kendi ülke içi yönetimlerine bulaştırmıyorlar. Batıdaki sağcısı solcusu, merkezdeki her parti en azından kendi tarafının aşırısına, hele de şiddete ve ayrımcılığa, kutuplaştırıcılığa eğilimli olanına karşı tavır almayı biliyor. Bugün de bizde olması gereken budur. AKP en sert tavrı İslami teröre, HDP en sert tavrı PKK'ya, CHP'si, MHP'si de kendi tarafındaki aşırılara en sert tavrı göstermediği sürece bu ülkenin işi bitmiştir. Yeni hükümet için ya AKP ya AKP sorunsalı. 7 Haziran sonrasını koalisyon görüşmelerinin sürdüğü sıradaki manzara ile özetlemek gerekirse AKP sarsıldı. Tek başına iktidardan düştü ama hala açık ara birinci parti. MHP lideri Bahçeli öyle açıklamalar yaptı ki AKP'siz koalisyon imkansız ya da erken seçim olacak. CHP'nin MHP'ye verdiği tüm açık çeklere rağmen Bahçeli bir anlamda AKP'yi koruma altına aldı. Şayet Davutoğlu MHP veya CHP'nin şartlarına boyun eğmezse önümüzde bir başka ikili seçenek kalacak: AKP veya CHP azınlık hükümetiyle baskın erken seçim ya da erken seçim. Gözlerimiz Bahçeli'deydi. Koalisyon kurulamazsa Bahçeli yine AKP azınlık hükümetiyle, medya ve yargının AKP'nin kontrolünde olduğu bir hükümetle mi erken seçimi tercih edecek, yoksa diğer muhalif partisi HDP'nin de oylarıyla CHP'nin azınlık hükümetiyle mi erken seçime gidilmesini tercih edecekti? Tabii Bahçeli yine HDP ile aynı yönde asla oy kullanmam diyerek çok eleştirdiğini, her fırsatta söylediği AKP'nin oluşturduğu mevcut medya ve yargı yapısıyla bir seçime daha gitmenin altına imza atarsa oldukça trajikomik bir duruma düşmüş olacaktı. Bunları söylüyorduk ve sonrasında da görüldü ki Bahçeli uyarılarımızı dinlemeyerek kendi ayağını ateş etti, trajikomik bir duruma düştü. AKP'siz bir koalisyon seçeneği bırakmayan MHP gibi HDP de AKP ile Erdoğan'ın pasifize edilmesi konusunda anlaşamazsa, bu kez geriye son olasılık olarak iki müzmin muhalifin, yani AKP ve CHP'nin koalisyonu kalıyordu. CHP, Bahçeli gibi çok şovunu yapmasa da AKP ile koalisyon konusunda MHP'deki hassasiyetleri fazlasıyla taşıyordu. Ancak MHP, AKP'nin muhalefette kalacağı koalisyon olasılıklarını çökerttiği için CHP'nin Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama konusunda MHP'den daha hassas olduğunu gördük. Burada hem AKP'nin hem de CHP'nin anlaşamamaları durumunda acaba baskın erken seçimde ne olur ve acaba 1-2 yıl sonraki bir erken seçimde ne olur sorularına yanıt aradıklarını tahmin ediyoruz. Bahçeli baskın erken seçim olursa oylarımı artırırım hesabı yapıyor ama Türkiye'yi hükümetsiz bırakıp krize yol açan MHP'nin zararı, AKP'nin ise kârı geçeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü bu iki partinin tabanlarının yaklaşık 1/3'ü ortaktı ve bu tabandan hükümet krizini çözmek için yine AKP'yi tek başına iktidara getirme eğilimi çıkabilirdi. Bunları da o günlerde satır aralarında söylüyorduk ama AKP'yi havaya sokmamak için fazla abartmadan söylüyorduk. Zaten kaybedeceğini kaybetmiş olan, yani tek başına iktidarı kaybetmiş olan AKP'nin baskın erken seçimde kaybedeceği çok şey yoktu. Ne olacaktı yani? Çok çok 3-5 puan oy daha kaybeder, o da bu haliyle çok fark etmez. Ama tek başına iktidarı geri dönüş yaparsa yemede yanında yat olurlardı. Düşünün, AKP %5 oy kaybetse ne olurdu ki? Yine birinci parti, yine Bahçeli'nin ortaya koyduğu şartlarda AKP'siz bir koalisyon imkansız. Ne olacak? Sürekli erken seçim, şaka gibi. Ama tam tersini düşünün. Mesela AKP'yi hükümet kuramama krizine tepki gösteren seçmenden %5 puan kazandı. Al sana yeniden tek başına iktidar. Zaten şu anda başta Erdoğan gelmek üzere AKP yeter ki kriz çıksın, biz ortadan yumuşak gidelim, bu seçmen de MHP'yi baskın erken seçimde fena pataklar, sonra da gelsin oylar bize, gelsin tek başına iktidar bize hesapları yapıyordu. Çok da yanlış bir hesap değildi. Halk TV'de yayınlanan analizlerime bakıyorum da, koalisyon görüşmelerinin nafile turları olduğunu anlamaya başladıkça tüm bunları görüp dillendirmeye başlamıştık. Ve MHP'ye yalvara yalvara dilimizde tüy bitmiş. Asıl arzumuz AKP'nin muhalefette tutulup yolsuzluk dosyaları, yargının bağımsızlaştırılıp işler hale getirilmesi, yandaş havuz medyasının devre dışı bırakılmasıyla vesaire giderek eritilmesiydi. Ama Bahçeli istemedi. Alternatif arzumuz ise AKP ile 3 muhalefet partisinden birinin kavgası bol bir koalisyon yapmasıydı. Bu öyle bir koalisyon olacaktı ki bence her kim ki AKP ile koalisyon yaparsa o da biraz yanacak ve ilk seçim sandığı her kim muhalefette kalırsa ona yarayacak ama AKP'nin de erimesi sürecekti. Her kim ki AKP ile koalisyon yaparsa hem AKP'nin aşırılıklarını kontrol altında tutar hem de AKP ile Erdoğan'ın ilişkilerinin parti içini karıştıracak şekilde kopmaya devam etmesini körükleyebilirdi. AKP ile olmaması için her yolu deneyen ama destek bulamayan CHP, AKP'yi kontrol altında tutmak için mecburen bu yolu deniyordu. Bu durum, yani böyle bir koalisyon CHP'ye zarar verir miydi? Evet, verebilirdi. Ama Türkiye'ye zarar verir mi diye sorarsanız kesinlikle vermezdi. Hem yaklaşan kötü ekonomik sinyaller açısından Türkiye rahat bir nefes alabilir, hem de Erdoğan'ın baş sorumlusu olduğu toplumsal kutuplaşma ve ötekileştirme bir konsensusla son bulabilirdi. CHP, AKP'yi bir gecede nasıl düzeltebilir ki derseniz de evet doğru düzeltemezdi. Ama 7 Haziran sandığı Erdoğan'ın işini bitirirken AKP'yi hala epeyce güçlü olarak ayakta bırakmıştı. Ya AKP düzelecek, yeniden yapılanacak ya da seçmen onu bir sonraki sandıkta düzeltmeye devam edecekti. O günlerde manzara böyleydi ama AKP'ye 1 Kasım'a kadar aldığı Erdoğan'ın mitinglere çıkmaması, başkanlık söyleminin bırakılması, konuşamayan Davutoğlu'nun günde sadece tek miting yapması, tüm kampanyanın terör ve istikrar üzerine kurulması gibi geçici önlemler bile yetecekti. O günlerde görünen Erdoğan'ın çöküşüyle yetinip AKP'nin çöküşünü biraz daha zamana bırakmaktı. Kesin olan şu ki olası hükümet krizinin ardından AKP MHP'den geri oy çalarak ilk baskın erken seçimde tek partili iktidara dönüş yapabilir diye artık tehlikeyi gören analizler yapmaya başlamıştık. Bu yüzden editoryal çizgimizi Türkiye'yi hükümetsiz bırakıp krize sokmama zamanı sonuçta bu ülke hepimizin çizgisine sokmuştuk. AKP'yi etkisizleştirmek için CHP'nin mecbur kaldığı çizgiyi rasyonalize etmeye çalışıyorduk. Unutmayın, hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. Ayrı kodlarını ağır ağır da olsa temizleyerek yola devam etmeliyiz. 9. ayrımın sonu sayfa 135.